Ayrım 37.
Sayfa 373. Bunun için yine aynı caddede fakat daha iyi bir yerde ve daha geniş bir ev kiraladılar. Engels'in adresi Regent's Park 41 olmuştu. Yeni evin bodrumunda mutfak ve ev sakinlerinin kahvaltı yapmayı sevdikleri küçük bir oda vardı. Birinci kata Engels yerleşmişti. Onun küçük bahçeye bakan üç pencerede çalışma odasında duvar boyunca kocaman kitap dolapları ve raflar, kağıt koymak için çekmeceleri bulunan portatif masalar vardı. Her yere o hep bilinen şaşırtıcı düzen hakimdi. Merdiven boşluğunun karşı tarafında ise Engels'in yatak odası vardı. Yatak odasının mobilyası sıradan ve rahattı. Evin arkasında şehir ölçülerine göre oldukça büyük, gür çimenli, akdiken ve yasemin kümelerinin ve birkaç vişne ağacının yer aldığı bir bahçe vardı. Engels sık sık koltuğuna oturuyor, çimenleri ve çiçekleri seyrediyordu hayran hayran. Son zamanlarda sağlığı iyice bozulmuştu. Her şey müzmin bir bronşitle başlamış, ardından midesi bozulmuştu. Freiberger, hastasının verdiği diyete uymasını, sürekli kazak giymesini, bira içmemesini ve artık ihtiyarladığını kabul ederek günlük yaşamında buna göre davranmasını istiyordu. Uzun süre direndikten sonra Engels, doktora ve karısına kendisine dikkat edeceğine dair söz verdi. "Dostlar," dedi Engels, "yalandan umutsuz bir tavır takınarak teslim oluyorum. Gitgide artan kelliğim aynadan bana aşağılayarak bakarken 74 yaşın artık 40 yaş olmadığını anlamaya başlıyorum. İstemeyerek de olsa Epikür'le bağlarımı koparıyor, Stoacılara katılıyorum. Yapacağım hiçbir şey yok ama her durumda moralim düzgün." Engels'in günleri sayılıydı ama yaşamında en önemli saydığı şeyi başarmıştı. Şarkı söyler gibi mutlu ve hiçbir şeyin düşüncelerini köreltemeyeceği kadar dolu dolu yaşamıştı. 1894 yılı sonunda Kapital'in 3. cildi nihayet basılmıştı. Engels, dostluk ve insanlık adına bir büyük adım daha atmıştı. Anna, Engels'in Zürih Kongresi'nde dostça selamladığı Rus kadınlarından biriydi. Hiç ardına bakmadan Vera Zasulich'le birlikte her devrimcinin önüne çıkan dikenli yollardan yürüyerek geçmişti. Birkaç kez önemli görevler üstlenerek sahte pasaportla Rusya'ya gitmiş ve geri dönmüştü. Plahanov, idam edilen ve militanlar arasında saygın bir yeri bulunan Alexander Ulyanov'un kardeşi genç Vladimir'in adını ilk kez ondan duymuştu. Bu genç, her halinden belli ki olağanüstü ve çok engin bilgilerle donanmış biri, cesurca ve derin düşünüyor. Marx'ı mükemmel biliyor. Ulyanov'a ilişkin yargılarım da duygularım da bana aynı şeyleri söylüyor. "Kadınlar duygularını katmadan hiçbir şeyi belirleyemez zaten," diyerek güldü Plahanov. "Bu arada büyük insanların her zaman aklımızla birlikte bizi yüreğimizden de vurduğu konusunda sana katılıyorum." "Bundan kuşku yok," diyerek söze girdi Zasulich. "Engels'i ilk kez gördüğümde her türlü aşırı duygusallığın doğuştan can düşmanı olmama karşın minnet dolu sevgi dalgaları beni öyle sardı ki onun elini öpmemek, onu kucaklamamak ve en gülünç olanı da ağlamamak için kendimi zor tuttum. Generali yakından tanıdıktan sonra bu duygularımdan dolayı hiç de utanmıyorum. Tam tersine onun yaşıyor olması gerçeği ruhumu yüceltiyor, arındırıyor. Engels'in ne söyleyeceği ya da düşüneceği kaygısı beni defalarca hatalardan ve aptalca sözlerden uzak tuttu. Ancak Kazanlı ya da Petersburglu bu genç Marksiste dönerek ben şüpheci biriyim, kendim ikna olmak isterim. Ulyanovlar Simbirskli, dedi anne sertçe. Bunun önemi yok. Marksistler bir yere değil tüm emekçilere aittir, diyerek şakalaştı Plahanov. Bilmeceleri bir yana bırakalım. Vladimir Ulyanov yurt dışına çıkacak ve yakında seninle görüşecek George. Onun dünya görüşü, bilgi bütünlüğü ve irade gücü seni o malum şüpheciliğinden dolayı utandıracak, bundan kuşkum yok. Varsın öyle olsun sevgili Pifia. Sahi Anna, bugün mutlu bir gün. Engels'ten mektup var. Onun Rus otokratı hakkında yazdıklarını dinlemek istemez misin? İzninle. Öyle anlaşılıyor ki Nikolay köylüleri özgürlüğe hazırlamak için önce zorunlu bir eğitime tabi tutacak. Bu durumda ancak gelecek kuşaklar anayasa için yeterince olgunlaşmış olacak. Özde değişen bir şey yok. Bizden sonrası tufan. Fakat bu tufan tıpkı Faust'taki şeytan gibi. Eğer devrimin şeytanının yaka paça indirdiği biri varsa o da ikinci Nikolay'dır. Engels'te her şey her zamanki gibi mükemmel değil mi? Dedi Plahanov mektupları dikkatlice toplarken. Ama bu bir kehanet aynı zamanda diye ekledi Anna düşünceli bir tavırla. Vera Zasulich ve Anna Bach, Engels'in hastalığı artık tehlikeli bir durumu aldığında Londra'daydılar. Fakat o çalışmalarını hasta hasta sürdürüyordu. Plahanov'un ricası üzerine neden gitgide zayıfladığı bilinmeyen Zasulich'in tedavi rejimiyle ilgilendi ve Doktor Freiberger onu muayene ettikten sonra şurup yazdı ve onu eski çalışma gücüne kavuşturmayı vaat etti. İngiltere'ye geldiklerinden beri Zasulich ve Anna özel bir davete gerek duymadan sık sık Engels'i ziyaret ediyordu. Louis ve Tassi de onları seviyor ve güven duyuyorlardı. Bazen pazar günleri bile gece yarılarına kadar süren sohbetler yapılıyordu. Engels'in dairesinde. Ev sahibi kötüleşen sağlık durumunu belli etmemeye çalışarak akşam yemeklerinde yine eskisi gibi komik öyküler anlatıyordu. Bir ara konu frenolojiye gelmişti ve Engels, Yarmouth'ta bir kafatası uzmanının başını yokladıktan sonra onun iyi bir iş adamı fakat yabancı dil öğrenemeyecek biri olduğunu söylediğini anlattı. Frenologun bu ciddi yargısı orada bulunanların kahkahalarına neden oldu. Çünkü Engels o gece değişik ülkelerden en az 10 kişiyle ana dillerinde konuşmuştu. Engels hala devam eden Japonya-Çin savaşının nedenlerini ve sonuçlarını akıcı bir anlatımla açıkladı. Lafarge'ın Mülkiyetin Doğuşu ve Gelişmesi adlı yeni kitabını beklenmedik görüşlerle donatarak yorumladı ve Irving ve Alan Terry'nin bağımsız tiyatrosuna ilişkin düşüncelerini konuklarıyla paylaştı. Anna, Zasulich ve Stepyak'a döndü. Hiç aksansız Rusça şu dizeler döküldü ağzından. Hepimiz bir şeyleri bir şekilde öğrendik biraz. Zor değil biz de çok şükür böyle bir eğitimle parlamak. Engels, Pushkin'in anısına bu dizeleri okurken mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Pushkin'in dehası onu tıpkı Lermontov'un lirik şiirleri, Gogol ve Turgenev'in düz yazıları gibi büyülüyordu ve o akşam Engels doğum yeri olan Barmen'deki günlerinden söz ederken şaşkınlıkla kollarını açarak antik tarih üzerine okuduğum kitapların etkisiyle babamın evinde elimde fenerle birilerini arayıp da bulamadığım günlerin üzerinden 60 küsur yıl geçti. Barmenli dar kafalı burjuvalardan nefret ediyordum ve düşünsel bağımsızlığımla babamı korkutuyordum. İşte 60 yıldan fazla oldu ve ben kendimi yaşlı hissetmiyorum. İhtiyar Faust gibi Mephisto'yla pazarlığa tutuşmuyorum. Ayrıca 100 yaşın altındaki insanlar yaşlı mıdır sanki? Soğumuş bir lavın altında bile bir volkan kaynar. Engels ihtiyarlayacak kadar çok yaşayamadı. İnfazını bekleyen idam mahkumu için nasıl hiçbir kurtuluş umudu yoksa, yakaladığı insana işte böyle hiçbir şans tanımayan bu ölümcül hastalık onun yakasını bırakmadı. Mayıs'ta durumu iyice kötüleştiğinde doktorlar ne kadar gizlemeye çalışsalar da kendisini neyin beklediğini anlamıştı. O korkunç illetin vücudundaki belirtilerini yoğun bir dikkatle inceliyordu. Hafif hafif başlayan ağrılar uğursuz sürprizler yapıyordu ona. Daha önce böyle ağrılar hissetmemişti hiç. Boğazında sürekli yer değiştiren bir kitle katı yiyecekleri yutmasını engelliyordu. Engels hızla zayıflıyordu. Yanaklarının rengi soldu. Vücudu havaya, soğuğa, sıcağa duyarlı hale gelmişti. Derisinin üst tabakası adeta yok olmuştu. Acaba diye sordu Engels kendi kendine ve kötü huylu uğurlara ilişkin ne varsa okudu. Bu celladın elinde ölen insanları hatırladı. Masanın üstündeki takvimi aldı ve soran gözlerle tarihlere bakarak yavaş yavaş çevirdi yapraklarını. Bu tarihlerden hangisi onun sonu olacaktı? Yüreğinde merak gibi bir şeyler kımıldadı. Ölüm. Nasıl bir şeydi ölüm? Engelsin hem kendisi hem de onun için değerli insanlar adına daima en çok korktuğu şey, bilincinin zayıflaması, yalnızca vücudun değil ruhunun da ağır ağır tahrip olmasıydı. İradesinin ve aklının zayıflaması onun için yok olmaktan kat be kat kötüydü. Bir yıldırımın ya da şiddetli rüzgarın devirdiği bir ağaç gibi ayakta son nefeslerini veren insanlar ne kadar da şanslıydılar. Ama yazgı Engels'e böylesine kolay bir son bağışlamadı. O ustalıkla uygulanan bir işkencedeki gibi uzadıkça uzayan acıları tatmak zorunda kaldı. Ne yapabilirim ki? Acıyı da tıpkı ren şarabını içer gibi gülümseyerek içebilmeliyiz. Yeryüzünde kimse ölümden muaf değildir. Lenche'nin dediği gibi iki ölüm yoktur. Tek ölümden ise kaçamayız diye düşünüyordu Engels. Ölenlerin değil, asıl geride kalanların acı çektiğini bilen Engels, hastalığını bildiğini açığa vurmuyor, dostlarını rahatlatmak için çevresine umut dağıtıyordu. Ender görülen bir uysallıkla Doktor Freiberg'in tüm tavsiyelerine uyuyor, tüm ilaçları kullanıyor, şuruplarını içiyor, merhemlerini sürüyordu. Onu evde hiç yalnız bırakmıyor, aşırı ilgi ve endişe dolu sorularla bunaltmıyorlardı. Tasi, Louise, Vera Zasulic, Anna ve diğerleri nöbetleşe başında bekliyordu. Bir keresinde step yakın karısı Fanny Markovna ona yüksek sesle bir şeyler okumayı önerdi. Engels, Markovna ile Rusça konuşmayı tercih ediyordu. ''Görüyor musunuz, Marx bu koltukta oturup Kapital'i yazdı.'' dedi Engels duvarın dibinde duran basit ahşap bir koltuğu göstererek. ''O koltuğun yanı başında kocaman bir koltuk daha vardı. Bu koltukta ise öldü maripli.'' Engels yelken bezinden kılıfı kaldırdı, koltuğun çizgili kumaşına dokundu. ''Fetişizm değil mi bu? Ama yine de dahi dostumdan daha çok yaşayan bu koltuğa bakarken içim hep minnettarlıkla doluyor.'' Sonra kalın bir bornoza sarınan Engels, dermansız elleriyle çekmeceyi açtı ve bir tomar mektup, fotoğraf ve Marx'ı betimleyen karikatürleri çıkardı. Fanny Markovna, Engels'in sürekli yaşamında en çok sevdiği insanı düşündüğünü fark etti. Bunda en güzel duygular, hatta bir babanın gururu ve de hayranlık vardı. Hava kararmıştı ve Engels yeşil abajurun altındaki gaz lambasını yaktı. Step yakın karısı Engels'in bir zamanlar al al olan ve sağlık fışkıran yüz hatlarının şimdi nasıl da kendisine yabancı geldiğini düşünerek gözyaşlarını güçlükle tutuyordu. Onu teselli edense Engels'in eski canlılığını kaybetmemiş olması ve dünyada olup bitenlere duyduğu ilgiydi. Fanny Markovna'dan sonra nöbeti Vera Zasulic ve ardından da Anna aldı. İnsan önlenemez ve korkunç bir felakete ilişkin düşüncelerden uzaklaşmak ister hep. Anna hiçbir umut olmamasına rağmen Engels'in ölmekte olduğuna ve onun artık yaşamayacağına bir türlü inanamıyordu. Tıpkı Marx, Beethoven, Pushkin, Shakespeare ve Michelangelo gibi Engels'in de yere doldurulamayacaktır. İnsanlık onların ölümüyle doğanın yüzyıllar boyunca yarattıklarının en iyilerini kaybetti. İnsanlığın edinebileceği ve edinmek zorunda olduğu yüksekliğin ve derinliğin örneği Marx ve Engels'tir. Onlar yaratıcı düşüncenin gururu, yetkinliğin en yüce örneğidir. Yeryüzü Marx'ı erken kaybettiğinde ne kadar da yoksullaşmıştı, şimdi ölüm devlerin ikincisine geliyor. Büyük bir acı bu. Anna'nın yüreği sıkışıyor, içi kan ağlıyordu ama ağlayamıyordu. Giderek artan halsizliğini yenebildiği ve acıların bir parça nefes almasına izin verdiği saatlerde Engels, Marx'ın toplu eserlerini ve kendi çalışmalarını yayına hazırlıyordu. Bu konuda Alman yoldaşlarıyla yazışıyordu. Ayrıca dostunun 50 yıl önce basılmış ilk makalelerinden oluşan kitabı da yayımlamak istiyordu. Ama gücü çabuk tükeniyordu. Doktor Freiberger ve Louise eşliğinde son bir defa Eastbourne'a gitti. Engels 30 yıldan fazladır bu sayfiye yerini her ziyaret edişinde yaptığı yürüyüşleri artık bastonundan güç almaksızın gerçekleştiremiyor ve oldukça zorlanıyordu. Kıyıda sudan fırlamış ve bir yelkenliği andıran kayalıklara yaslanarak düşüncelere daldı. Bir iki ay sonra vasiyeti üzerine yakıldıktan sonra külleri buradan denize dökülecekti. Engels, Londra yakınlarında çam korusuyla çevrili Ukking'deki hiçbir mimari özelliği bulunmayan krematoryum binasını gözünde canlandırdı. Ateş, ateşi nasıl da severdi. Yaşam eğer bir şimşek, bir alev kıvılcımı gibi değilse anlamsız ve sıkıcıdır. Ve Engels yaşamının son aylarında Marx'ı giderek daha çok yanında hissediyordu. Bu ölümcül hastanın en çok sevdiği insanlar Eastbourne'a gelmişlerdi. Umutsuzluğunu güçlükle yenebilen Laura Lafarge, Engels'e ölüme mahkum olduğunu hiçbir şekilde hissettirmemeye çabalıyordu. Engels'e onun rahatlaması için çok yakında ilişeceğine inanıyormuş gibi davranıyordu. Tasi, gülümsemek, şakalaşmak ve geleceğe ilişkin planlar yapmak için tüm gücünü toplamıştı. Yeter ki Engels gerçeği bilmesindi. Şimdi iki kardeş de Engels'in 6 ay önce ölümcül hastalığını hissedip kendilerine yazdığı sevgi dolu o dokunaklı mektubu düşünüyorlardı. Değerli kızlarım, vasiyetimle ilgili bazı açıklamalar yapmak zorundayım size. Birincisi, Mağrepi'nin ölümünden sonra sizden Alman Partisi yararına alınan kitaplar da dahil tüm kitapları istediğim gibi kullanma cüretini gösterdiğimi fark edeceksiniz. Bu kitapların tümü eşsiz ve aynı zamanda çağdaş sosyalizm tarihi ve teorisinin ayrıca sosyalizmle bağlantılı tüm bilimlerin bütünsel bir kütüphanesidir. Bu kütüphane dağılırsa çok yazık olur. Bu kitaplar tek bir mekanda korunmalı ve ayrıca onlardan yararlanmak isteyenlere verilmelidir. Bebel ve Alman Sosyalist Partisi'nin diğer yöneticilerinin çoktandır böyle bir isteği vardı ve bu insanlar da böyle bir amaca en uygun insanlar olduklarından ben bu isteği kabul ettim. Umarım bu koşullarda benim tavrımı bağışlarsınız ve bu karara katılırsınız. İkincisi, Sam Moore'la bizim değerli Jenny'nin çocuklarına bir şekilde sahip çıkmanın olanaklarını defalarca araştırdım. Ne yazık ki İngiliz yasaları buna engel oluyor. Bu ancak bu amaç için ayrılan kaynakların fazlasıyla harcanacağı olanaksız koşullar altında mümkün olabilirdi. Sonuçta bundan vazgeçmek zorunda kaldım. Bunun yerine her birinize veraset masrafları düşüldükten sonra mirasımın 1/8'ünü bırakıyorum. Bunun 2/8'i sizin, 1/8'i de Jenny'nin çocukları için. Onların hamisi Paul Lafarge ile birlikte uygun göreceğiniz şekilde kullanın bunu. Böylece İngiliz yasaları önündeki her türlü yükümlülükten muaf olacaksınız. Böylece vicdanınızın ve çocuklara olan sevginizin size buyurduğu şekilde hareket edebilirsiniz. Mağrepi'nin yapıtlarından elde edilen gelirlerden sizin payınıza düşen paralar ana muhasebe defterimde kayıtlıdır ve varislerim tarafından İngiliz yasaları uyarınca çocukların temsilcisi olan tarafa ödenecektir. Şimdilik hoşça kalın benim sevgili kızlarım. Size uzun bir ömür diliyorum. Sağlıklı ve enerjik olun, bunun tadını çıkarın. Frederick Engels. Ölümcül hastalığı ilerliyordu. Engels'in artık sesi de çıkmaz olmuştu. Yemek yiyemiyor ve yalnızca sıvı yiyecekler alabiliyordu. Ölümü açlıktan olacaktı. Kötü huylu hastalık sağlıklı dokulara da sıçramıştı. Korkunç zayıflamış, derisi kurumuştu. Neredeyse hiç kımıldayamaz durumdayken onu Eastbourne'dan Londra'ya götürdüler. İkinci babasının yaklaşan sonu, Tasi için sonucu kestirilemez bir felaketti. Özel yaşamında Evelyn'le bir başına kalacaktı. Engels, Marx'ın küçük kızı için ailesinden kalan en son ve tek dayanağıydı. O Tasi için anne babasının çok sevdiği kız kardeşinin ve nihayet Helen Demut'un yerini almıştı. Tasi Laura'yı seviyordu ama Laura, Tasi'de olmayan şeylere sahipti. Huzurlu bir yaşam ve mutlu bir evlilik. Paul Lafarge'a bağlılık ve sadakat. Başkalarını kendi acılarımızla rahatsız etmek ve usandırmak egoistlik olur diye düşünüyordu Tasi. Evelyn'de yaşadığı düş kırıklığı nedeniyle kendisini ezik hissediyordu ve içine kapanmıştı. Acı sinsi sinsi kuşatıyordu onu. Kocasının kendisini aldatmadığına, güçlükle kazandığı paraları israf etmediğine ve kendisine bağlı olduğuna inanmak istiyor, avunmaya çalışıyordu. Ama gerçekler acıydı. Tasi kendi kendine soruyordu. Yaşamaya değer miydi? Kendi yaşamını vererek Engels'i kurtarabilseydi. Tassi hiçbir zaman vasatla yetinmemişti. Büyük ve uç duyguların insanıydı. Belki de bu nedenle Ewling'in kendisine beslediği sıradan, tutkusuz duygularla yetinemiyordu. Tassi büyük tutkulara, kahramanlıklara susamıştı. Shakespeare'e bu denli değer vermesi ve onu anlaması da bu yüzden değil miydi? Aşkta mutluluğa susamıştı ve yalancı bir kurtuluş olan ölüm fikri aklına düşmüştü. İntihar genellikle yaşama olan sınırsız sevginin bir sonucudur. Acı çeken Tassi bir gün bile bırakmadığı işinde huzur bulabiliyordu yalnızca. Bağımsız İşçi Partisi'nin propagandasını yapmak için gittiği kasvetli sanayi kenti Nottingham'dan dönüşte kezisini anlatmak için Engels'e geldi. Karanlık yatak odasında hüzünlü bir tablo karşıladı Tassi'yi. Odada kekre bir ilaç kokusu vardı. Kristal bir vazoda hastanın sevdiği lacivert ve pembe çiçekleri vardı. Engels artık zayıflıktan iyice fırlamış ama her zamanki parlaklığını koruyan gözleriyle gülüyordu. Eliyle işaret ederek onu yanına çağırdı. Artık konuşamıyordu. Başucundaki masada duran ve yazarak anlaşmasını sağlayan tahtaya uzandı. Tahtayı alır almaz birbiri ardına yazmaya başladı soruları. Engels kısa sürede amacına ulaştı. Tassi canlandı ve gördüğü, duyduğu ne varsa ona anlatmaya başladı. Komünistler Birliği'nden geriye kalan en son yoldaş terzi Frederick Lesner sık sık Engels'i ziyaret ediyordu. Engels ona cesur silah arkadaşlarının birbirlerine beslediği en güzel duygularla bakıyordu. Marx'ı toprağa verdim. Senden de mi fazla yaşayacağım general diye düşünüyordu Lesner. Bu son buluşmada hüngür hüngür ağlamamak için geniş çenesini sıkıyordu. Engels tahtasına uzandı. Bir şeyler yazmak istiyordu ama tahtaya bir türlü erişemedi. Halsizliği gitgide artıyordu. Ölüm döşeğindeki Engels'in yanına doktorun ve hasta bakıcının dışında kimseyi bırakmıyorlardı. Açlık, sancılar ve nefes darlığı adeta ona işkence ediyordu. Ama o hala mücadeleden vazgeçmemişti. Beyninde kah hafif hafif, kah bir fırtına gibi uçuşan düşünceler onu avutuyordu. Sesler onu sağır ediyor, renkler gözlerini kamaştırıyordu. Kah bir ateş onu kendisine çekiyor, kah dalgalar onu gökyüzüne uçuruyordu. Engels özledikleriyle düşüncelerinde buluşuyor ve bundan müthiş bir haz duyuyordu. Annesinin saçlarının kokusunu, Mary ve Liz Burns'un sesini, sanki canlıymış gibi görünen Marx'ın gülüşünü anımsıyordu. Bütün yaşamını adadığı insanların geleceğini düşünürken Engels, onların büyük mücadelesini ve zafer yürüyüşlerini gözünün önüne getiriyordu. Güçlerin en görkemlisi, bir düşüncenin, iradenin, mücadelenin sonucu olan devrim, pek çok şeyi yerinden oynatmış, dünyayı yeniden yaratmıştır. Mutsuzlar mutlu olmuş ve mutluluğun zafer çığlığı duyulmaktadır. Bazen acı bilincini kapatıyordu ama Engels ona taviz vermiyor ve direniyordu. Ağrılarını hafifletmek için doktorlar morfin vermek zorunda kaldılar ama Engels yarı uyur halde bile düşünmeyi sürdürüyordu. Goethe'nin sözlerini hatırlıyordu. Zenginliğinizi yitirmekle fazla bir şey yitirmezsiniz. Şerefinizi yitirmekle çok şey yitirirsiniz. Cesaretinizi yitirmekle ise her şeyi yitirirsiniz. Engels tüm yaşamı boyunca cesur olmuştu ve ölümü de öyle karşıladı. 5 Ağustos 1895'te akşam 11.30'da başucunda parıldayan mumun ışığını son kez gördü. Geçen saatler onun yaşamının son anlarına da tanıklık ediyordu, sessizce ve kayıtsızca. Engels'in gözlerinde bir ateş parıldadı ve bu gözler sonsuza dek kapandı. Alacakaranlık içindeki kısa gece sona ermişti. Koyu kızıl parıltısıyla her tarafı aydınlatan güneş yükseliyordu doğudan. 1965. Kitabın sonu. 4 Mart 2006. Sayfa 383.